beynin üzerine inşa edildiği en önemli güdü üreme güdüsüdür. Arkadaşlıkların bile erkek erkeğe, kız kıza falan hiç fark etmez. Cinsellikle ilgili ajandaların çok belirleyici olduğunu biliyoruz. Cinsellik hiç öyle hafife alınacak bir şey değil. Keşke herkese okulda eğitimini versek. Ben de öyleydim yani, bir sürü şeyi el yordamıyla keşfettik. Makyaj, kozmetik, hara horoyla bütün günü geçirdikten sonra ertesi sabah şişi beş bir suratla kalkmanızın nitelikli dolandırıcılığın ifşa olması pozisyonuna düşüreceğini unutmayın. Kendimizi sevelim, sevelim, sevilelim. Seni iyice romantik bulacağım buraları ama çok tatlış diye peşine düşüyorsun. Hakikaten şeker kaplıymış. Acık yalayınca, kazıyınca falan altından başka bir şey çıkıyor. YouTube trendlerine göre bir şey yapmaya kalkarsanız sabahlar olmasın yani. Bir süre sonra kütüphanede osurup çakmağa çaktığım bilmem ne oldu videolarına geleceksiniz.
Hocam aşk mı para mı?
Sağlık olsun.
Merhaba arkadaşlar, Sapien'de büyük sorulara hoş geldiniz. Sinan Canan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Bugün yine duygusal konular konuşacağız ya da rasyonel, ikisi aynı anda. Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi konumuz. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Siz şahsen bir evliliğin aşk evliliği olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz?
Şimdi aşk meselesini tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Çok konuşuyoruz ama bu genellikle o iki insan arasındaki tutkulu, cinsel cazibe temelli isteğe aşk deme alışkanlığımız var. Bizde aşk o değil. Ben aşk derken başka bir şeyden bahsedeceğim. Süresiz, mantıksız ve alıp götürücü bir bağlanma duygusuna aşk denir bizim kültürde. Ve sadece insan olmak zorunda değildir. Daha büyüktür. Neden? Şimdi aşk dediğimiz cinsel cazibe, elde etme güdüsü, ay benim hayatımda olsa ne güzel olur gibi bir sahiplenme, hani böyle bir kedi sahiplenmeye benzer bir hissi biz aşkla karıştırıyoruz. Onun zaten evliliği olmuyor. Yani o evlilik olunca kısa bir süre sonra ateşi söndüğü için o iş biraz çabuk bitiyor. Fakat bu anlamda, benim tarif etmeye çalıştığım anlamda gerçekten aşkla, bağlılıkla yürüyen bir evliliği ya da bir birlikteliği, illa kanuni bir şey olmasına gerek yok, çok rahat anlayabilirsiniz aslında. Bu insanlar, bu şekilde bir araya gelmiş insanlar, hayatta birçok şey yapabilirler ama öncelikleri her zaman birliktelikleridir. Buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yek digeri değildir. Yani karşıdaki insan değildir odağındaki. Birliktelikleridir. O insanla beraber yaşadıkları birlikteliğin oluşturduğu yeni vücudun sağlığı ve devamı her şeyden önemlidir. O yüzden mesela sıklıkla kendilerine vakit ayırabilirler, hayatı birlikte yaşama fırsatı yaratırlar, beraber keşfederler, beraber gülerler, beraber ağlarlar. Bu arada bir şeyler de yaparlar. Ama diğer tutku ve cazibe bazlı birlikteliklerde bunun bir an önce yiyip doyma şeklinde bir saldırmaya dönüştüğünü çok rahat görebilirsiniz. Dolayısıyla bu aşkla tutku evliliğini bir kere böyle ayırmak mümkün. Mantık evliliği ise, yani Allah bana hiç nasip etmesin inşallah, kimseye de göstermesin, bir insanın neden böyle bir isim koyduğunu da anlayamadığım bir süreç. Çünkü hesap kitap yapılarak beraber bir hayat mühendisliği üzerine gerçekleştirilmiş bir birliktelik. Orta çağda Avrupa'da bildiğim kadarıyla nikah müessesesinin ilk ortaya çıkış sebebi zaten işte mal mülk bölüşme, bir şekilde ailelerin ortak iş prosedürlerini garanti altına alma gibi bir yerden türemiş. Evliliğin kökeni zaten özellikle Batı'da mantık temelli bir şey. Fakat ben mesela daha evvel sıklıkla da tekrar ettiğim bir şey var. Mantık, nutuk kelimesinden geliyor ve nutuk konuşmak demek. Konuşarak dille ifade edebileceğiniz kavramları akıldan geçirme kurallarına biz mantık deriz. Hayatın hemen hemen hiçbir kısmını mantık açıklayamaz. Hayat mantığa sığan bir yapı değildir. Yani neden o mavi renkli dondurmayı sevdiğinizi hiçbir mantıkla açıklayamazsınız. Hayatın gerçek kararları mantık üstü nedenlerle ve sahiplerle alınır. O yüzden gerçekten organik bir birliktelik için...
Yani duygularla mı?
Yani mantık meselesi yeterli değil. Mantık önünüzdeki teknik bir sorunu çözmek için kullanılır. Duygu okur yazarlığı yükselmiş insanların duygularından aldıkları verilerle güzel bir birliktelik kurabileceklerine inanıyorum. Geri kalanı piyesi olur yani.
Sorumu hatırlatacak olursam, size göre aşk evliliği, bahsettiğiniz bağlanma duygusunu hissettiğimiz zaman yaptığımız...
Evet, eğer aşk o aşksa, tekrar altını çizeyim, benim dediğim aşkı diyorsan, o zaman bu ömürleri aşan bir bağlılığa dönüşebilme potansiyeli taşıyan kutlu bir yolculuktur, güzel bir şeydir. Ve onun hemen oradaki en kutsal şey olduğunu anlarsınız zaten. O birliktelikte o gözükür, insanların gözündeki ışıktan gözükür. Bir yerde otururken, birbirlerinden bahsederken başka bir haldir o. Çok da kişiye nasip olan bir şey değildir yani.
Peki şöyle bir söz vardır bilirsiniz. Daha önce de konuşmuştuk, siz de doğru olduğunu savunuyorsunuz. Aşkın ömrü 3 yıl derler. Sizin bu bahsettiğiniz aşkın da bir ömrü var mı?
Bu öbürü. O tutku mutku olan. 22 ila 24 ay civarında. Bu da biyolojik olarak çiftleşip bir yavru meydana getirdikten sonra insan yavrusunun işte biraz ayakları üzerinde durup kendi derdini ifade edebilecek hale gelmesine kadar aile desteğini sağlamayı garanti edecek şekilde evrilmiş. Erkekleri belli bir süre hatta tutmaya yarayan bir primat erkeği olduğu için çok uzağa gitmesin diye öyle evrilmiş olan mekanizma aslında. Çok uzun bir ömrü olamaz o tutkunun, ki zaten hep söylerim yani bir 40-50 yıllık evliliklerde ya da birlikteliklerde özellikle ara ara eşlerden herhangi bir tanesi, özellikle de erkek, devamlı böyle çılgın taze aşık gösterileri yapıyorsa bir dedektif tutmakta fayda var. Arka planda bir şey olma ihtimali yüksek. Çünkü o heyecanlı duygulanımın sürdürülebilir bir moda geçmesi ve hayatı beraber keşfetmeye dair bir yolculuğa evrilmesi beklenir. Gerçek sevgi, bağlılık, aşk hikayesi bu tarafa doğru giderken öbürü biraz tiyatral bir şey olarak ancak ittirmeyle sürdürülür. Özellikle genç kızlarımızın hani hep ya iyilik aşkı öldürecek mi kocam, 30 yıl sonra da bana bilmem ne buketler alacak mı? İnşallah alır da. Böyle dediğim gibi yani çok büyük beklentilere de girmeseniz iyi olur. Konu buket, çiçek, ani hediyeden ziyade sizin adınızı duyunca yüreğinin çarpıp gözünün parlaması olsa daha güzel olur diye düşünüyorum.
Peki hocam, cinsellik konusuna biraz girecek olursak evliliğin en önemli parçalarından biridir derler. Hatta işte evet, bir evlilik 4 bacaklı bir masaysa bunun 3 bacağı cinselliktir falan gibi.
Doğru.
Bu durumda sizin bu duruma bakış açınız ne? Bir de aşk evliliğinde ve mantık evliliğinde bu cinsellik işi, mantık tamamen başka hesaplar üzerine kurulu bir şeyse, bu iki tür evlilik açısından da cinselliği değerlendirmenizi bir rica edeceğim.
Ayrıca sizin aşk kavramınıza göre de cinselliğin yerini merak ediyorum ben hocam.
Şimdi ben de tabii homo sapiens olduğum için bütün primatlarda ve bütün canlılarda aslında beynin üzerine inşa edildiği en önemli güdü üreme güdüsüdür. Çünkü Darwin'den beri net bir şekilde bildiğimiz üzere canlıyı başarılı kılan tırnak içerisinde üreme şansı, üreme becerisidir. Bütün sistemler ona göre organize olmuştur. Bizim sadece ergenlik döneminde değil, hayatımız boyunca aklımızda hep arka planda cinsellikle alakalı güdülerle karar alırız. O yüzden reklamlarda bazen pornografiye varan erotizm kullanımı hiç tükenmiyor. Bu bizi her zaman çok etkilemeye devam ediyor. Hayatımızda bu yokmuş gibi yapmazsak çok iyi olur. Çünkü bu her zaman olacak bir şey ve her türlü birlikteliğin, hatta arkadaşlıkların bile, yani erkek erkeğe, kız kıza falan hiç fark etmez, İnsanlar arası ilişkilerde bile cinsellikle ilgili ajandaların çok belirleyici olduğunu biliyoruz. Mesela insan kendi üreme şansını azaltacak olan tiplerle takılmak istemez yani. Bunlar çok bildiğimiz dinamiklerdir insan davranışında. Söz konusu özellikle birliktelik ve evlilik olunca tabii ki işin tam merkezinde bu vardır. Cinsel ateş sönmeye başladığı zaman o ilişkide ciddi problemler yaşanır. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. O cicim aylarındaki ya da ilk beğenme anlarındaki o tutku halindeki saldır yiyelim tarzı bir iştahtan bahsetmiyorum. Devamlı bir olmak, devamlı temaslı olmak ve devamlı bir alışverişte olmak nevinden daha ehlileştirilmiş ve sürdürülebilir bir cinsel yaşam biçimi sağlıklı bir birlikteliğin temel taşı olmak zorunda. Zaten insanların dünyaları önce yataklarında ayrılır. Önce bedenleri birbirinden soğur. Zihinsel olarakmış gibi yapabilirsiniz. Uzunca bir süre beraber takılabilirsiniz ama bir süre sonra o zihinlerin ve duyguların da ayrılmasına kaçınılmaz olarak sebep olacaktır. Cinsellik hiç öyle hafife alınacak bir şey değil. Tabu yapılacak bir konu da değil. Gayet doğal bir ihtiyacımız ve bütün doğal ihtiyaçlarımız arasında hayatımızı en belirleyici olanı. O yüzden keşke herkese okulda eğitimini versek. En azından lise düzeyinde bunun bir 3-5'ini anlatsa. Böyle el yordamıyla, ben de öyleydim yani, bir sürü şeyi el yordamıyla keşfettik. Bir sürü vakit kaybına, yanlış anlamaya sebep oldu. Pornografiden öğreneceğimiz, akademiden öğrensek keşke. Ama bu işleri biz halı altına süpürmeyi sevdiğimiz için en büyük golü de hep buradan yiyoruz. Bu da ayrı bir problem.
Peki hocam, ideal bir ilişkide sizce mutsuz bir aşk evliliği mi yoksa mutlu bir mantık evliliği mi daha uzun süreli ve hediyeli olur diyelim?
Vay arkadaş, enteresan soru ama mutsuz aşk evliliği olmaz ki. Öyle bir şey olmaz. Aşk diye bir duygu mesela insanda ne durumlarda tezahür eder, ortaya çıkar diye bakarsan, zorlukları aşabilme noktasında verdiği güçle biz aşkı tanırız. Yani patinajları ısrarlı hale getiren, engelleri aşmak için insana gaz veren bir durumla aşk ortaya çıkar. Yoksa oturduğun yerde düz yolda aşk belli olmaz. Dolayısıyla insanı mutsuz edecek her türlü engel, zorluk, düşünsel problem ya da soğumanın aşkın olduğu bir yerde işi yok. Dolayısıyla mutsuz bir aşk evliliği olabileceğini ben hiç
hocam ben bir yorum biraz romantik buldum. Şimdi Yapmayın.
Mesela bak aşk ama aşk, hep sen öbür aşktan düşünüyorsun. İşte problem orada. Tanımı değiştirdiğin zaman her şey değişir. Öbür aşk en başta ne dedim? Süresiz, nedensiz ve akılsız bir şeyden bahsediyoruz. Süresiz o. Expiry date yok yani. O devamlı orada. Hakikaten çok romantik geliyor şimdi insanlara. O iyi olsun da ben hiç olmayayım mesela. Kaç kişide var ki bu duygu? O iyi olsun da ben olmayayım. Aşk böyle bir şey ya. Budur yani. Bu bizim kültürde var. Love değil o. Yani İngilizce'de love diye çevirdiğiniz şey bununla alakası yok. İngilizce love diye çevirdiğiniz şey yani bütün hayvanlar aleminde gördüğümüz bir şeyin insandaki hali. O kadar. Ama daha üst bir şeyi tekrar tanımlamak zorundayız eğer bunu bulmak istiyorsak. Öbürünün LPG gibi olduğunu unutmayın. Çok kısa gidecek. Mantık evliliğinde mutlu olacağını hayal edemiyorum. Yani mutluluk çünkü mantıkla ilgili bir şey değil ki. Yani mutluluk hayata bir bakış açısı.
Atıyorum Danimarka kralının kızıyla, prensesiyle evlensek. Mutsuz olur muyuz?
Harika bir soru. Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı arkadaşlar. Yani Angelina Jolie ve Brad Pitt birbirinden sıkıldı. Siz daha neyin peşindesiniz yani? O iki insan bile birbirinden sıkıldıysa bu iş bitecek. Diyorlar ya işte ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. İşte sendeki güzellik beş para etmez, bendeki aşk olmasa. Bu işler büyük işler. Hep söylüyorum genç arkadaşlarıma özellikle bu cinsellikle ilgili derslerde feromonları, eş çekimini falan filan anlatırken. Özellikle kadınlara tavsiyem, kız öğrencilere tavsiyem. Birlikte olduğunuz insan, eşiniz ya da partneriniz, akşam yatağa girdiği kişiyle sabah uyandığı kişi aynı olsun. Yani makyaj, kozmetik, hara horoyla bütün günü geçirdikten sonra ertesi sabah şişi beş bir suratla kalkmanızın çok ciddi bir nitelikli dolandırıcılığın ifşa olması pozisyonuna düşüreceğini unutmayın yani. Bu saçma bazı ön kabullerimizin hayatımıza yansımasını gösteren çok güzel bir şey. Sade, doğal halimizle biz önce bir kendimizi sevelim. Sonra sevelim, sevilelim. Dünya kimseye. Seni iyice romantik bulacağım buraları ama biraz bence öyle. Bu işe bakış açımızın acık çok aşırı çarpıldığını düşünüyorum yani.
Öyle bir laf var ya hocam. Elma şekeri gibi yatağa girip yedikten sonra elinizde sapı kalması durur sabah.
Gerçekten bu çok iyiymiş. Yani günümüz insanının temel sorunu bu. Mesela çok güzel, çok alımlı, çok tatlış diye peşine düşüyorsun. Hakikaten şeker kaplıymış yani. Acık yalayınca, kazıyınca falan altından başka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla yani bu gerçek olan değil. Aşkın nesnesi olan şey fizik olamaz işte. O yüzden bizim kültürümüzde bunlara mecazi aşk denmiş. Bir işareti var orada. Orada hissettiğin şeyin büyüğü var diyor. Sana bir promosyon yapıyor yani. Bak bu var ama aslı da var. Yani daha uzun süreli olanı var falan. Ama sen bedende kalırsan, heveste kalırsan, hazda, hayvanda kalırsan ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez lafının İlk kısmına muhatap olabilirsin. Bu tehlikeli.
Hocam bir sorum olacak. Çok da merak ettiğim bir soru. Türk dizileri izliyor musunuz bilmiyorum ama sıradan aşklar gitgide sıradanlaştıkça dizilerde işlemek adına aralardaki boşlukları, aralardaki farkları daha büyüterek daha değişik aşklar inşa ediyorlar ve bunları pompalıyorlar. Çarpık aşk ilişkileri pompalıyorlar. Siz günümüzde bu çarpık aşk hikayelerinin aşkı dejenere ettiğini düşünüyor musunuz? İzleyenler açısından, yok, gençler açısından. Eder mi ya da?
Ya şeyi çok isterdim. Mesela Murat Menteş'in bir sözü vardı. Batı medeniyeti romanlarla inşa edilmiştir diye. Oliver Twist'teki o yetimhane, o yetime bakan işte Kadir Şinas karakterler falan Batı'da yokken mesela o karakterlerin, o sınıfların üretimini bu romanlar sağlamış ve Batı resmen o dönemde televizyonun, Netflix'in bilmem ne yerine çok geçer akçe bir medya olduğu için romanlarla bir mühendislik yapmış. Bizim öyle bir tinetimiz yok. Biz yani bir toplum mühendisliği peşinde değiliz. Bizim dizilere baktığım zaman gerçekten sokakta gezdiğimde insanların ruhunda, zihninde, gönlünde görebildiğim şeylerin dizilere yansıdığını görüyorum. Şu anda hepimiz haz avcısına, servet avcısına, gold digger'a dönüştürülmüş durumdayız. Bir şekilde fırsat eşittir para, iyilik eşittir güzellik falan gibi saçma sapan denklemlerle zehirlenmiş durumdayız. Bundan dolayı bu senaryolar satıyor ve izleniyor. Mesela ben açık söyleyeyim katlanamıyorum. Çok sevdiğim aktör aktrislerin oynadığı dizileri merakla açıyorum. Bir kısmını istisna tutuyorum. Özellikle en son Yılmaz Erdoğan'ın mesela dizisi. Birkaç bölümünü izleyebildim. Hepsini daha izleyemedim ama hiç fena gözükmüyor. Tam bir edebi eser bana göre Türkiye koşulları içerisinde. Ama isim vermeyeyim. Gene bir zengin ağabeybesine kapılanmakta olan bir psikolog kızın maceralarına dair birkaç bölümüne maruz kaldığım bir dizi var ki Türkiye'nin en iyi oyuncuları oynuyor dizide baktığınız zaman. Örtki Ölem, Evlerden Irak, Aman Diyeyim Bana Dokunmasın. Böyle bir toplulukta yaşamak istemiyorum. o dizilerin şekillendirdiği bir toplulukta değil, mayaları bu dizileri üreten bir toplulukta yaşadığımız için çok endişeliyim. Bu mayaları bir an önce orijinal haline döndürmek, tekrar mayalama yapmak gibi bir ihtiyacımız var gibi gözüküyor.
Ve hocam hiçbir şekilde o dizilerdeki holding sahibi çalışanlar, geliyor adam telefonuyla masasına oturuyor, birdenbire arıyor, o ne yaptı, bu ne etti, ne kaza mı oldu, nerede falan, 3 dakika bakış falan. Kimse de bir şekilde çalışmıyor, işle alakalı bir dert yok. Aynen. Para zaten var, masaya oturup telefonla konuşmak için. İşte eşi dostu arayayım, kim kaza yaptı, bugün ne olacak falan filan gibi, ya da flörtleşme amacıyla. Bu da sanki böyle bir emeksiz yemek kültürü doğuruyor ve buna böyle bir öykünme yaratıyor gibi geliyor, onu rahatsız ediyor.
Bu tekrar söyleyeyim, oluşmuş bir kültürün yansıması. Beleşten servet kazanmanın varlık zannedildiği bir dönemdeyiz. Üretim yapmak gibi bir derdi olmayan bir ülkenin senaryoya böyle bir şey yansıtmasını düşünemezsiniz. Kısa yoldan parayla, rantla, işte bir yerden voleyi vurmakla falan zengin olunabileceği vehmi aşırı yerleşmiş bir ülkede elbette ki senaryolar da böyle olacak. Hani bunda bence garipsenecek olan şey o senaryo değil. O senaryoyu üreten vasatın nasıl ortaya çıktı ve bence yani şu anda gerçekten rahatsız edici bir dönemden geçiyoruz bu anlamda. Medyadan takip ettiğimiz şeyin siyasette, ekranlarda, reklamlarda, ürünlerde, trendlerde gördüğümüz şeyin toplumun bir yansıması olduğunu unutmayalım. Çünkü artık falanca reklam firmasının ya da falanca devletin insanlara tek kanaldan propaganda yaptığı bir yerden yaşamıyoruz. Sosyal medyada kendisi yayıncı olan insanların dahil olduğu bir network'ten bahsediyoruz. Ve burayı tekil kullanıcıların oyları şekillendiriyor. Onların dahli burayı istekli, arzuları ve onlara sunulan ürünleri belirliyor. O yüzden yani ben o senaristlere bilmem nere hiçbir şey suç bulmuyorum. Biz böyle olduğumuz için artık bunlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Mesela var başka güzel örnekleri vardı. Çok güzel işler yapıldı, yapılıyor. Mesela ben Sıcak Kafa'nın, Netflix'te yayınlanan Sıcak Kafa'nın senaryo danışma ekibindeydim. Ama Türkiye'ye büyük geldiğini düşünüyorum. O dizi müthiş bir işti.
Güzel işlerinize sağlık hocam.
Romanın kendisi muhteşemdi. Orada çok güzel bir çalışma yapıldı. Ama mesela onun ikinci sezonu yok. Neden? Zengin kız fakir oğlan denklemi yok çünkü. Yani burada belki alıcısı vardı. Bizim gibi birileri seyretti, belki siz seyrettiniz ama geneldeki algıya uygun değil. İşte bu belirliyor her şeyi. Ortalamaya göre iş yapmanın çok kötü bir yanı vardır. Ortalama sürekli çürümeye meyillidir. Ortalama baş aşağı gider. Ortalama yükselmez. Ortalama düşer. Çünkü yükselme yüksek enerji gerektirir. Efor gerektirir.
YouTube'dan biliyoruz ne yazık ki.
Evet, bıraktığınız zaman baş aşağı. Evet, YouTube trendlerine göre bir şey yapmaya kalkarsanız sabahlar olmasın yani. Bir süre sonra kütüphanede osurup çakmağı çaktım bilmem ne oldu videolarına geleceksiniz yani. Başka bir şey yapamazsınız.
Hocam, aşk mı para mı?
Sağlık olsun. Aşksız hayat mümkün değil. Aşksız hayata hayat denmez. Aşksız yaşayan bir varlık sadece canlıdır.
Hocam tamam ama şimdi para var, para var.
Evet. Nasıl bir paradan bahsediyoruz? Miktarı görelim. Önce bir şey görelim. Arkadaşlar daha evvel yine bu stüdyolarda oğlumla yaptığımız deneyden bahsetmiştim. Yarın sabah hesabınızda 1 milyar dolar bulduğunuzda 10 dakika içerisinde yapacak bir şey bulamadığınız bir dünyadaysanız para sizin hiçbir işinize yaramaz. 10 dakika içerisinde o parayı ne yapacağınızı biliyorsanız şu anda dolu dolu yaşıyorsunuz ve çok kısa bir zaman içinde o para size gelecek. Gelecek. Evrene gönder 777. Para mıknatısın biliyorsun. Öyle çalışıyor bu işler artık. Instagram'a bakın.
Peki, teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar lütfen bütün bu soruların yanıtını siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Hepsini tek tek okuyoruz. Görüşleriniz çok değerli.
Vallahi bakıyoruz.
Bu tartışmaya siz de lütfen katılın ki.
Özellikle kızgın yorumları daha çok seviyoruz. Yardırın aşağı.
Teşekkür ederiz hocam. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.